Ayrım 36.
Kendim için konuşacak olursam, ben hala bunu üzerimden atamadım. Ama sizinki, siz bu kaybınıza ne diyeceksiniz? Sizi koruyan bir babanızın olmaması nasıl bir şey? Beni koruyan mı, yoksa bana baskı yapan mı? Bu bir kayıp mıydı acaba? Bundan emin değilim. Ya da şöyle demeli, bu durum çocuk için bir kayıp olarak görülebilir ama adam için değil. Bunun anlamı diye sordu Brewer. Bunun anlamı sırtımda babamı taşıma yükünü yaşamadım hiç. Onun yargılarının ağırlığı boğazıma çökmedi. Benim yaşama hedefim onun tutkularını gerçekleştirmek biçimini almadı. Babamın ölümü bir nimet, bir özgürlük olarak da görülebilir. Onun geçici arzuları asla benim yasam haline dönüşmedi. Kimsenin daha önce geçmediği kendi yolumu kendim keşfetmek üzere tek başına bırakıldım. Bir düşünün. Ben, Deccal, sahte inançlarla cinleri kovabilir, her başarım karşısında sitemle acı çeken bir vaiz babayla yeni hakikatler arayabilir miydim? Tüm o yanılsamalara karşı yürüttüğüm mücadeleyi kendi şahsına bir saldırı olarak görecek bir babayla. Ama diye araya girdi Brewer. Ona ihtiyacınız olduğunda sizi korumuş olsaydı yine de Deccal olmak zorunda kalır mıydınız? Nietzsche karşılık vermedi. Ama Brewer de üstelemedi. Nietzsche'nin ritmine uymayı öğrenmişti. Hakikat arayışlarına izin vardı. Hatta hoş karşılanıyordu. Ama bu zorlanırsa direnmeyle sonuçlanıyordu. Brewer babasının kendisine verdiği saati cebinden çıkardı. Arabaya, Fishman'ın onları beklediği yere dönme vakti gelmişti. Rüzgar arkalarındayken yürümeleri daha kolaydı. Siz benden daha dürüst olabilirsiniz diye düşüncelerini ifade etti Brewer. Belki de benim, babamın yargıları belimi sandığımdan daha fazla büktü. Ama çoğu zaman onu çok özlüyorum. Neyi özlüyorsunuz? Brewer babasını düşündü ve anıları bir bir gözünün önüne geldi. Yaşlı adam, başında takkesi, haşlanmış patates ve ringa balığından oluşan yemeğine başlamadan önce dua ediyordu. Sinagogda otururken yüzündeki gülümseme ve boynundaki dua atkısının püskülleriyle oynayan oğlunu seyredişi. Satranç oynarlarken oğlunun hamlesini geri almasına itiraz edişi. Joseph, kötü alışkanlıklar öğrenmene izin veremem. Sünnete hazırlanan genç öğrencilere ilahiler okurken evi dolduran o koyu bariton sesi. Galiba her şeyden çok onun ilgisini özlüyorum. O benim en iyi dinleyicimdi. Hafızasını kaybettiği ve kafasının iyice karıştığı son anlarında bile öyleydi. Ona bütün başarılarımı, yerinde teşhislerimi, araştırmalarımdaki keşifleri, hatta bağışlarımı bile anlatırdım. Öldükten sonra bile beni dinlemeyi sürdürdü. Yıllarca onun benim arkamda olduğunu, başarılarımı görüp beni onayladığını hayal ettim. Babamın hayali soldukça yaptığım işlerin ve gösterdiğim başarıların hepsinin boş olduğunu, gerçek bir anlam taşımadığını hissetmeye başladım. Joseph, başarılarınız babanızın ölümlü zihnine kayıt edilebilseydi, o zaman anlam taşıyacaktı mı demek istiyorsunuz? Bunun akıl dışı olduğunun farkındayım. Boş bir ormanda düşen bir ağacın çıkardığı sesin sorulmasına benzer bir şey bu. Gözlenmeyen bir etkinliğin anlamı var mıdır? Aradaki fark tabii ki ağacın kulaklarının olmaması. Ama anlam yükleyecek olanın da sizin kendiniz olmanız. Frederick, siz benden, şimdiye kadar tanıdığım herkesten daha fazla kendine güvenen, kimseye ihtiyaç duymayan bir insansınız. Sizi daha ilk gördüğümde meslektaşlarınızın size ilgi göstermemesi karşısında takındığınız güçlü ve kayıtsız tutum beni hayrete düşürmüştü. Uzun zaman önce Joseph, kötü şöhretle baş etmenin vicdan azabıyla baş etmekten daha kolay olduğunu öğrendim.
Ayrıca ben açgözlü biri değilim. Kalabalığa yazmıyorum ve sabretmeyi biliyorum. Belki benim öğrencilerim henüz dünyaya gelmediler. Benim günlerim yarından sonraki günler. Bazı filozoflar ölümlerinden sonra doğarlar. Ama Frederick, ölümünden sonra doğacak olduğuna inansak bile, bu benim babamın ilgisine duyduğum özlemden çok mu farklı bir şey? Yarından sonraki günü bekliyor olabilirsiniz ama siz de benim gibi sizi dinleyecek birilerinin özlemini duyuyorsunuz. Uzun bir sessizlik. Sonunda Nietzsche başını öne salladı ve yumuşak bir sesle cevap verdi. Belki kuytu köşelerimde hala temizlemem gereken biraz kibir kalmış olabilir. Breuer sadece başını öne salladı. Gözlemlerinden birini Nietzsche'nin ilk defa kabul ettiği dikkatinden kaçmamıştı. Bu, ilişkilerinde bir dönüm noktası olabilir miydi? Hayır, henüz değil. Bir an sonra Nietzsche ekledi. Yine de bir babanın onayına muhtaç olmakla gelecekte kendisini izleyecek olanları daha yükseğe çıkarmaya çalışmak arasında fark var. Nietzsche'nin motivasyonlarının kendi kendisi için bile tam olarak açık olmadığını anlamasına rağmen Breuer karşılık vermedi. Nietzsche'nin de karanlık arka sokaklarında dans eden anıları vardı. Breuer'e bugün bütün motivler, kendisinin ve Nietzsche'ninkiler aynı kaynaktan fırlıyor gibi geldi. Ölümün unutturma gücünden kaçma çabası. Acaba çok mu sağlıksız düşünüyordu? Belki de mezarlığın etkisiydi bu. Belki de ayda bir ziyaret bile fazla kaçıyordu. Ama bu tür sağlıksız düşünceler bugünkü yürüyüşün tadını kaçırmamıştı. Nietzsche'nin yaptığı dostluk tanımını düşündü. İki insanın daha yüce bir hakikatin peşinde koşması. İşte bugün Nietzsche ile yaptıkları tam anlamıyla bu değil miydi? Evet, onlar dost olmuşlardı. Bu rahatlatıcı bir düşünceydi. Gerçi Breuer, derinleşen ilişkilerinin ve düşünmeye teşvik eden tartışmalarının acısını dindirmediğini biliyordu. Dostluk adına bunu göz ardı etmeye çalıştı. Yine de Nietzsche, bir dost olduğundan olsa gerek, zihninden geçenleri okumuş olmalıydı. Bugün çıktığımız bu gezinti çok hoşuma gitti Joseph. Ama buluşmalarımızdaki raison d'être'i unutmamamız gerek. Yani sizin psikolojik durumunuzu. Tepeden aşağıya inerlerken Breuer'in ayağı kaydı ve düşmemek için bir fidanı yakaladı. Dikkatli olun Frederick. Bu kayalar çok kaygan. Nietzsche elini Breuer'e uzattı ve birlikte inmeye devam ettiler. Düşünüyorum da, diye devam etti Nietzsche. Konuşmamız biraz dağınık da olsa çözüme giderek daha fazla yaklaşıyor gibiyiz. Bertha saplantısına doğrudan yaptığımız saldırıların sonuçsuz çıktığı doğru. Yine de son bir iki gün içinde nedeni bulduk. Bu saplantı Bertha'yı değil ya da yalnızca Bertha'yı değil, Bertha'da gömülü başka anlamları da içeriyor. Hemfikir miyiz? Breuer başıyla onayladı ama bu entelektüel formülasyonlarla yardım alamadığını kibar bir dille açıklamak istiyordu. Ancak Nietzsche aceleyle devam etti. Asıl hatamızın Bertha'yı hedef almamız olduğu ortada. Düşmanı doğru seçmedik. Yani? Siz biliyorsunuz Joseph. Neden bana söyletiyorsunuz? Asıl düşman, saplantınızın altında yatan anlam. Bugünkü konuşmamızı düşünün. Tekrar tekrar sizin boşluk, ilgisizlik ve ölüm korkularınızın etrafında dolaştık durduk. Kabusunuzda, altınızdan kayan toprakta, mermer taşın üstüne düşüşünüzde hep bunlar vardı. Mezarlık korkunuzda, anlamsızlık konusundaki kaygılarınızda, gözlenme ve hatırlanma arzularınızda bunlar vardı. Asıl çelişki sizin çelişkiniz. Kendinizi hakikati aramaya vakfetmeniz ama keşfettiğiniz şeyin görüntüsüne dayanamayışınız.
Ama Frederick, siz de ölüm ve tanrısızlık korkusunu duyuyor olmalısınız. Ta baştan beri size aynı soruyu soruyorum. Buna nasıl dayanıyorsunuz? Bu dehşetle yüz yüze gelmeyi siz nasıl başarıyorsunuz? Bunu anlatmanın zamanı geldi galiba diye karşılık verdi Nietzsche. Tavırları oldukça tuhaflaşmıştı. Önceleri beni dinlemeye hazır olmadığınızı düşünüyordum. Nietzsche'nin mesajını merakla bekleyen Breuer, bir kez olsun onun kehanette bulunan sesine karşı durmamayı yeğledi. Joseph, ben insanın gerçeğe nasıl dayanacağını ya da nasıl yüz yüze geleceğini öğretmiyorum. İşte size vereceğim ders. Doğru zamanda öl. Doğru zamanda öl. Bu cümle Breuer'i derinden sarsmıştı. Bu güzel öğle sonu gezintisi ölümcül bir ciddiyete bürünüyordu. Doğru zamanda ölmek mi? Ne demek istiyorsunuz? Lütfen Frederick, size tekrar tekrar söylüyorum. Önemli bir şeyi böyle karmaşık bir biçimde anlatmanıza dayanamıyorum. Bunu neden yapıyorsunuz? İki soru birden sordunuz. Hangisini cevaplayayım? Bugün bana doğru zamanda ölmenin ne demek olduğunu anlatın. Yaşarken yaşayın. İnsan yaşamını tamamlayıp öldüğü zaman ölüm taşıdığı dehşeti yitirir. İnsan doğru zamanda yaşamazsa asla doğru zamanda ölemez. Bunun anlamı nedir? Breuer düş kırıklığı artmış bir halde sorusunu tekrarladı. Kendinize sorun Joseph. Yaşamınızı tamamlayabildiniz mi? Soruya soruyla cevap veriyorsunuz Frederick. Siz de cevabını bildiğiniz soruları soruyorsunuz diye karşı çıktı Nietzsche. Cevabını biliyorsam size neden sorayım? Kendi cevabınızı bilmekten kaçmak için. Breuer durakladı. Nietzsche'nin haklı olduğunu biliyordu. Direnmeyi bırakıp dikkatini konu üzerinde topladı. Yaşamımı tamamlayabildim mi? Çok şey başardım. Benden beklenenden çok daha fazlasını. Maddi başarı, bilimsel başarı, aile, çocuklar. Ama bu konulardan daha önce de söz etmiştim. Hala sorumdan kaçıyorsunuz Joseph. Yaşamınızı tam anlamıyla yaşadınız mı? Yoksa yaşam mı sizi yaşadı? Siz mi seçtiniz? Yoksa o mu sizi seçti? Sevdiniz mi? Yoksa pişman mı oldunuz? Yaşamınızı tamamlayıp tamamlayamadığınızı sorarken anlatmak istediğim buydu. Yoksa boşa mı harcadınız? Babanızı ailenin başına gelen bir felaket yüzünden çaresiz bir halde dua ederken gördüğünüz rüyayı hatırlayın. Siz de onun gibi değil misiniz? Siz de çaresiz bir halde asla yaşayamadığınız bir hayatın yasını tutmuyor musunuz? Breuer, içinde büyük bir baskının artmakta olduğunu hissediyordu. Nietzsche'nin sorusu boğazına tıkanmıştı. Kendisini savunabileceği bir şey yoktu. Nefes bile alamaz haldeydi. Göğsü patlayacak gibi olmuştu. Yürümeyi keserek bir an durdu ve cevap vermeden önce 3 kez derin derin nefes aldı. Bu soruların cevabını zaten biliyorsunuz. Hayır, ben seçmedim. Hayır, istediğim yaşamı yaşamadım. Benim için yazılmış yaşamı yaşadım. Ben, gerçek ben, bir mahkum gibi bu yaşama kapatıldım. İşte bu Joseph. Eminim, duyduğun angustun gerçek kaynağı işte bu. Duyduğun o baskının nedeninin ise göğsünde patlamak üzere olan yaşanmamış bir yaşam olduğunu biliyorsun. Kalbinse her atışıyla seni sona yaklaştırıyor. Zaman sonsuza dek doymayacak kadar aç gözlüdür. Durmadan yer, yutar ama geri verdiği hiçbir şey yoktur. Sana yazılmış bir yaşamı yaşadığını söylemen ne korkunç. Bütün tehlikesine rağmen bir kez bile özgürlüğü tadamadan ölümle yüz yüze gelmek ne acı. Nietzsche, vaiz kürsüsünden konuşuyor, kehanetlerle dolu sesi çınlıyordu. Breuer'in üzerinden bir düş kırıklığı dalgası geçti. Bunların ona yardımı olmayacağını biliyordu. Frederick, dedi, bunlar müthiş cümleler. Bu sözlere hayran kalıyorum. İçimi ürpertiyorlar. Ama bunlar benim yaşamımdan çok, çok uzakta. Benim günlük yaşamımda özgürlüğün ne anlamı olacak? Nasıl özgür olacağım? Ben sizin gibi değilim. Kendisini boğan üniversite kariyerini bırakmış genç bir bekar değilim. Benim bir ailem var. Çalışanlarım, hastalarım, öğrencilerim var. Artık çok geç. Sonsuza dek bu konuşmayı sürdürebiliriz. Ama yaşamımı değiştiremem. Benim yaşamım başkalarının yaşamlarıyla sıkı sıkıya örülmüş durumda. Uzun bir sessizlik oldu. Sessizliği bozan Breuer'in yorgun sesiydi. Ama uyuyamıyorum. Artık göğsümdeki bu baskıya dayanamıyorum. Dondurucu rüzgar paltosundan içeri giriyordu. Titreyerek atkısını boynuna daha sıkı sıkı doladı. Nietzsche kendisinden beklenmeyen bir hareketle onun koluna girdi. "Dostum," diye fısıldadı. "Nasıl farklı yaşanacağını size ben söyleyemem. Diyelim ki söyledim. O zaman da başka birinin tasarladığı bir yaşamı yaşıyor olurdunuz. Ama Joseph, sizin için yapabileceğim bir şey var. Size bir hediye verebilirim. Düşüncelerimin içinden en değerlisini, en büyük fikrimi hediye edebilirim. Belki bunu siz de biraz biliyor olabilirsiniz. Çünkü İnsanca, Pek İnsanca kitabımda bundan biraz söz etmiştim. Bu fikir beni bir sonraki kitabıma götüren, hatta gelecekteki bütün kitaplarıma götürecek kılavuz güç." Sesi iyice alçalmıştı. Ciddi ve heybetli bir tonla adeta gelmiş geçmiş her şeyin özünü açıklıyordu. İki adam kol kola yürüdüler. Nietzsche'den duyacağı sözleri bekleyen Breuer ileriye doğru bakıyordu. "Joseph, düşüncelerinizi netleştirmeye çalışın. Şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Diyelim ki bir cin karşınıza çıkıverdi ve size yaşamınızı, şu anda yaşamakta olduğunuz ve geçmişte yaşadığınız yaşamınızı, bir kez daha yaşayacağınızı, hatta sayısız kereler yaşayacağınızı söyledi. Öyle ki yaşamınızdaki her acı, her neşe ve sözlere sığmayacak küçük büyük her şey birer birer tekrar başınıza gelecek. Hem de aynı sırayla. Hatta bu rüzgar, şu ağaçlar ve şu kaygan yol. Hatta mezarlık ve korku. Hatta siz ve benim kol kola yürüyüp bu sözleri mırıldandığımız şu hassas an. Hepsi tekrarlanacak. Ne olurdu?" Breuer sesini çıkarmadı. Nietzsche devam etti. "Düşünün ki varoluşun ebedi kum saati defalarca tersine, bir daha tersine çevrilip duruyor. Ve her seferinde siz de, ben de, içindeki her zerre sürekli tersine çevriliyoruz." Breuer onu anlamak için gayret gösterdi. Bu nasıl bir fantezi?" "Bu fanteziden öte bir şey," diye ısrar etti Nietzsche. "Bir düşünce deneyinden de fazla bir şey. Siz yalnızca benim sözlerime kulak verin. Geri kalan her şeye kapatın kendinizi. Sonsuzluğu düşünün. Arkanıza bakın. Geçmişin sonsuzluklarına baktığınızı hayal edin. Zaman ezeli, zaman sonsuza dek geriye uzanıyorsa, olabilecek her şey zaten daha önce olmuş şeyler değil midir? Şu anda geçen her şey daha önce de aynı şekilde geçmiş değil midir? Burada yürüyen her neyse bu yoldan daha önce geçmiş olmalı, değil mi? Ve eğer bu zaman sonsuzluğunda her şey önceden geçmiş ise Joseph, içinde bulunduğumuz şu an, bu ağaç dallarının arasında fısıldaşmamıza ne diyeceksiniz? Bu da daha önce olmuş bir şey değil midir? Ve sonsuza dek geriye uzanabilen zaman, sonsuza dek ileriye doğru da uzanmaz mı? Şu anda, her anda, her şeyi bir daha, bir daha yaşıyor olmuyor muyuz?" Nietzsche susup Breuer'in mesajı almasına vakit tanıdı. Daha öğlen saatleriydi ama Hava kararmıştı. Hafif hafif kar serpiştirmeye başladı. Uzaktan arabayla Fishman'ın silüeti belirdi. Kliniğe geri dönerken iki adam konuşmalarının bir değerlendirmesini yaptılar. Nietzsche bu yaptığını düşünce deneyi olarak adlandırmasına karşın ebedi dönüşün bilimsel olarak da kanıtlanabileceğini öne sürüyordu. Breuer, Nietzsche'nin kanıtlarından kuşkuluydu. Çünkü bu kanıtlar iki metafizik ilkeye dayanıyordu. Zamanın sonsuz olması ve gücün, evrenin temel maddesi, sonlu olması. Nietzsche'nin iddiasına göre dünyanın potansiyel hallerinin sınırlı sayısı ve geçen sınırsız zaman miktarı göz önüne alınırsa muhtemel bütün haller olmuş olan hallerdi ve şimdiki hal bir tekrardı ve aynı şekilde o anı doğuran da o andan kaynaklanan da geçmişe doğru geriye geleceğe doğru ileriye uzanan tekrarlardı. Breuer'in şaşkınlığı artıyordu. Tamamen rastgele meydana gelen olaylar sonucu şu yaşadığımız anın daha önce de oluştuğunu söylemek istiyorsunuz. Zamanın hep var olduğunu, sonsuza dek geriye uzandığını düşünün. Böyle sonsuz bir zamanda dünyayı oluşturan bütün olayların yeniden bir araya gelişleri, sonsuz kereler kendilerini tekrarlamaları demek olmuyor mu? Büyük bir zar oyunu gibi mi? Aynen, varoluşun zar oyunu. Breuer, Nietzsche'nin ebedi dönüşe ilişkin kozmolojik ispatını sorgulamaya devam etti. Nietzsche, her soruya cevap vermesine karşın sonunda sabrı taştı ve ellerini havaya kaldırdı. Joseph, defalarca benden somut yardımda bulunmamı istediniz. Konunun dışına çıkmamamızı, sizi değiştirecek bir şeyler vermemi benden kaç kez rica ettiniz. İşte şimdi ricanızı yerine getiriyorum. Ama siz ayrıntılarla uğraşarak asıl noktayı kaçırıyorsunuz. Beni dinleyin dostum. Size şimdiye kadar söylediğim en önemli şey bu olacak. Bu düşüncenin size sahip olmasına izin verin. O zaman ben de bunun sizi sonsuza dek değiştireceğine söz veririm. Breuer etkilenmemişti. Ama ispatı olmayan bir şeye nasıl inanabilirim? Durup dururken kendimi buna inandıramam. Ben dini başka bir dinin kucağına atlamak için mi bıraktım? Bunun kanıtı son derece karmaşıktır. Hala bitmiş değil ve yılların çalışmasını alacak. Şimdi ise konuşmamızın sonucunda kozmolojik ispatla uğraşmaya ayırdığım zamanın boşa gittiğini düşünüyorum. Belki ötekiler de sizin gibi buna takılıp kalacaklar.